Geldiniz hepiniz. Bu seminer aslında Risale-i Nur ve Tasavvuf üzerine kara kalem seminerlerinin dördüncüsü. Daha önce üç farklı seminer olmuştu, üç farklı zamanda. Bu da aslında konunun ne kadar önemli mi diyeyim, ne kadar böyle üzerinde durulması gereken ve tavazuh etmemiş bir konu olduğunu gösteriyor. Şimdi bu seminerimizde biz daha önce 3 seminer oldu. Bu 4. seminerle bu meseleyi toparlayacağız, bitireceğiz diye bir iddia içerisinde değiliz en başta. Hani onu belirteyim. Yani bu konunun öyle 1, 2, 3, 4 seminerle toparlanabilecek bir konu olduğunu da zannetmiyorum. Yani bu konu bence gerek ehli risalenin gerek ehli tasavvufun çok çok farklı açılardan, hatta yani biraz daha tabir yerindeyse kılcal damarlarına inecek şekilde, yani birebir karşılaştırmalar. Mesela Bediüzzaman ve Gazali, Bediüzzaman ve Muhyiddin Arabi, Bediüzzaman İmam Rabbani, Bediüzzaman Şah-ı Geylani, İlahir, daha uzatabiliriz. Hem bu şekilde isimler arasındaki karşılaştırmalar noktasında daha ayrıntılı tahlilleri gerektiriyor. Kavramlar açısından, işte vahdet-i vücuttur, enaniyettir, işte şuhuttur, imandır, bürhandır, ilahir, kavramlar açısından daha detaylı tahlili gerektiriyor. Yani bence aslında bir anlamda Risale-i Nur ve tasavvuf konusu 2000'li yıllarda yeni çalışılmaya başlıyor. Öyle düşünüyorum ve çok çok daha çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yapılır. Niye 2000'li yıllarda yeni başlıyor? Çünkü daha önceki dönemlerde yani Bediüzzaman'ın bir sözünün yanlış kullanımından, bana göre yanlış kullanımından, yani hangi bağlamda söylendiğini düzgün tahlil etmemekten kaynaklanan bir karşıtlık ilişkisi kurulmuş durumdaydı. Yani tasavvuf söz konusu edilince hemen Risale-i Nur talebelerinin söylediği ve o kadar çok söyledikleri ki bütün müminlerin de artık ezbere bildikleri, ses hala var mı soru? Tamam. Bütün müminlerin dahi ezbere bilir hale geldikleri bir söz işte. Zaman tarikat zamanı değildir, imanı kurtarmak zamanıdır. Yani Risale-i Nur'dan başka hiçbir cümle bilmeyen insanların dahi bildiği bir cümle bu. O kadar çok kullanılmış, o kadar çok tekrarlanmış çünkü. Dolayısıyla da mesele en başta bitiriliyor. Artık bunun arkasında bir detaylandırma. Peki yani Bediüzzaman tasavvuf hakikaten böyle mi bakıyor? Bediüzzaman'ın bakışı bu cümleyle mi özetlenebilir? İşin o kısmına geçilmeden böyle kolaydan halledilmiş bir mesele, tırnak içinde halledilmiş bir meseleydi. Ve ancak bence yeni işte 2000'li yıllarda Risale-i Nur ve tasavvuf konusunda biraz daha mutedil ve biraz daha böyle birbirini anlamaya ve birbirini kendi yerinde kabul etmeye dönük, geçen semineri konuşursak yani daha müzakere diliyle mesele ele alınmaya başladı. İnşallah daha da bu noktadaki çalışmalar gelişir, genişler. Bizim bu çalışmada inşallah bu noktada bir okyanus içinde bir damla mesabesinde bir katkıda bulunur. Ben isterim ki bu konu bir panel, hatta bir sempozyum konusu da yapılabilsin. Çünkü nedir? Mesela Bediüzzaman'ın işte Hristiyanlarla diyalog meselesinde sözleri var. Kendi yaşadığı zaman itibarıyla son derece cesur bir söylem ve zamanın gerçekten bakarsak teyit ettiği bir söylem, bir tahlil. Mamafi sonrasında bu Ehl-i Risale tarafından ne derece Bediüzzaman'ın kastettiği anlamda uygulanabildi. Burada birkaç sandalye var. Şurada 5-6 sandalye var. Boş. Bu ayrı bir fasıl. Fakat baktığımızda hani Risale-i Nur'un belki 3-5 yerinde görürüz. İşte Hristiyanlarla diyalog, ittifak meselesi, dinsizliğe ve ahlaksızlığa karşı bu bağlamda. Bunun yani Ehl-i Risale tarafından benimsendiğini, bayraklaştırıldığını memnuniyetle görüyoruz. Uygulamada ki hatalar bir tarafa kalmak üzere. Fakat bu konu işte sürekli konuşulmuş, sempozyum konusu yapılabilmiş, şu olmuş, bu olmuş. Fakat buna karşılık söz Risale-i Nur ve tasavvuf ilişkisine gelince o dondurulmuş böyle buzdolaplarında, hatta buzdolapların derin dondurucularında. Fakat buna karşılık bu konu çalışılmamış. İsterim ki bir sempozyum konusu olabilsin. Bu konu, Risale-i Nur ve tasavvuf. Önümüzdeki aylarda, yıllarda inşallah bunun yapıldığını görürüz. Ben de kendim de ama isterim ki bu konuyu bir seminer konusu olmaktan öte bir kitap hacminde çalışabileyim. Ayrıca Allah inşallah nasip eder. Belki 8-10 hafta boyu sürecek, yani her hafta devam edecek böyle bir program dahilinde, daha böyle yoğun bir seminer programı dahilinde inşallah bu konuyu daha ayrıntılı, biraz daha ayrıntılarına inerek konuşabiliriz, çalışabiliriz. Bu noktada dua bekliyorum. Şimdi başlık olarak iki denizi buluşturmak ifadesini seçtik bu seminerde. Sanırım iki denizi buluşturmak derken de nerede durduğumuzu ve meseleye ne taraftan baktığımızı anlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Bir kere iki denizden bahsediyoruz. Ve de iki denizi birleştirmekten bahsetmiyoruz. Buluşturmaktan bahsediyoruz. Çünkü daha önceki söylemlere baktığımızda gerek Ehl-i Risale tarafında gerek Ehl-i Tasavvuf tarafında iki denizi buluşturmaktan ziyade birleştirmeye dönük bir dilin hakim olduğunu görürüz. Ehl-i Risale işte o az önce de sözünü ettiğimiz artık hoş bir şekilde yerleşmemiş olsa da zihinlere yerleşmiş olan işte zaman tarikat zaman değildir, imanı kurtarmak zamanıdır sözünün paralelinde ehli tasavvufu adeta bırakın, tasavvufu tarikatı bırakın, gelin buraya bize dahil olun, bize iltihak edin manasında birleştirici bir ifade kullanmış. Ehli tasavvuf tarafına da bakarsak hani Bediüzzaman Marifetullah ve Muhabbetullah da yeni bir yol, yeni bir yöntem sunmuyor. Daha önceki sufilerin yöntemini bir anlamda taklit ederek sadece yeni bir dille, aslında farklı olmadığı halde farklılığı iddia edilen bir dille bunu ifade ediyor. Öyle ki bu noktada net bir şekilde şu görüşü ifade edenler var. Bir anlamda Bediüzzaman'ı tasavvuf silsilesi içerisinde yeni bir tarikatın kurucusu olarak görebiliriz diye. Bakarsak bütün bu ifadenin hepsinde birleştirme ağırlıklı bir dil. Yani ya birine ya öbürüne ağırlık vererek, onu merkeze oturtarak diğerini onun kapsama alanına çağıran bir dil. Biz başlığı bir iki denizi birleştirmek olarak seçmedik. Buluşturmak olarak seçtik. Buluşturmak derken de bu iki denizi bir kere mevcut haliyle kabul ettiğimizi ve mevcut haliyle değerli bulduğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Ayrıca iki denizi buluşturmak ifadesinin Kur'an'daki iki manayı bize düşündürüyor. Biri Kehf suresinde, diğeri Necm suresinde, Rahman suresinde, malum Rahman suresi işte Meracel Bahreyn yeltegiyen beynehüme berzahunla yebgiyen, yani iki denizden, öyle ki bunlar yan yana fakat yani birbiri bitişik, birbirine omuz veriyor fakat aralarında da bir perde var. Bu bir tarafı. Diğer taraftan Kehf suresinde de Hazreti Hızır ve Hazreti Musa'nın buluşması anlatılıyor. Onlar da iki denizin birleştiği yerde buluşuyorlar. Bir dönem beraber bir yolculukları oluyor. Hakikatin iki farklı veçesinin mümessili durumunda ikisi de. Ve sonrasında da malum ayrılıyorlar. Yani iki denizi buluşturmak ifadesinin gerek Necm suresi gerek Kehf suresindeki mesajı bize hatırlatmak, ihsas etmek ve onlarla bir derece bir ilişkiye sahip olmak itibarıyla da iyi bir başlık olduğunu ve temenni olduğunu şahsen düşünüyorum. İşte Rahman suresi, Necm dedim pardon yanlışlıkla, Rahman suresindeki ayeti itibariyle düşünürsek, yani Risale-i Nur ve Tasavvuf, iki büyük deniz, yani hakikat ülkesinin iki büyük denizi, fakat işte birebir aynı olduklarından söz etmek mümkün değil ki zaten hani Bediüzzaman'ın ifadelerine baktığımızda da bu ikisinin yani birebir benzeştirilmesi, birleştirilmesi manasındaki bir tasarrufa, bir yaklaşıma bizatihi Risale-i Nur'un metni müsaade etmiyor. Fakat buna karşılık da dediğimiz gibi bu birbirlerinden uzak, birbirlerinden ayrı gayrı oldukları anlamına da diğer taraftan gelmiyor. Hazreti Hızır ve Hazreti Musa aleyhisselam kıssasını Kehf suresini hatırlayacak olursak onların evet bir beraber yolculukları vardı. İki denizin buluştuğu yerde ve işte bir müddet beraber yolculuk ettikten sonra malum ayrılıyorlardı. Çünkü Hazreti Hızır'ın ilmi ledüne vakıf olarak yaptığı şeyleri Hazreti Musa'nın bu dünya hakikatin bu dünyada yaşanacak ve yaşanması gereken beşçesi açısından. Burada da ki bu sembol kullanılmıştır zamanında. Mesela 90'lı yıllarda yani Bediüzzaman ile bir başka ismin ilişkisini Hızır ve Musa sembolizmiyle ifade eden bir yazı okumuştum. Yani Risale-i Nur'un Musa aleyhisselamın uzağındaki iz düşümü gibi olduğu ve yani diğer zatın da Hızır aleyhisselamın bir yandan uzağındaki iz düşümünü temsil ettiği gibi ve tabi o şuydu işte yani Musa'nın peşinden gidenler Hızır'ı anlayamazlar ve Hızır'a itiraz ederler manasında bir mesaj taşıyordum. Ben de bir üçüncü ismin varlığından söz eden üçlü bir yazı yazmıştım o zamanlar. O kıssada Yuşa aleyhisselam şeyde Kehf suresinde Musa aleyhisselam fetası olarak bahsedilen onun yardımcısı anlamında ve demiş burada bizler açısından kıssada üçüncü isme odaklanmak gerekiyor. Yuşa bu buluşmadan sonra Hazreti Hızır'la mı devam etmiştir yolculuğuna yoksa Musa aleyhisselam'la geri mi dönmüştür diye sorabiliriz. Ben şu an net bir cevap vermeyeceğim ama bu kıssayı uyarlayacak olursak Risale-i Nur'un duruşu Hızır duruşuna mı denk düşüyor? Musa aleyhisselam'ın duruşuna mı denk düşüyor? Bu soru Risale-i Nur ve tasavvuf ilişkisini anlama noktasında önemli bir soru. Bunu şimdilik söylemiş olmakla yetineyim. Evet. Şimdi kısmen az önce değindim. Başlıkla ilgili açıklamadan önce bir parça değindim gerçi. Risale-i Nur talebelerinin tasavvufa ve bakışları ve ehli tasavvufla ilişki biçimleri, Risale-i Nur'un metinlerine baktığımızda ve Bediüzzaman'ın kendi yaşadığı dönemde ehli tasavvufa muhatabiyet biçimine baktığımızda, en başta bunu söyleyelim, en sonra da söyleyebiliriz ama ben başta söyleyelim, problemli. Yani Risale-i Nur talebelerinin tasavvufa bakış biçimleri ve ehli tasavvufla ilişki biçimleri, ehli tasavvufla ilişki kurarken kullandıkları dili Risale-i Nur'un metinleriyle ve Bediüzzaman'ın hayatıyla ortaya koyduğu örneklik ile telif etmemiz, tasvip etmemiz uygun değil, mümkün değil. Bunu en başta söyleyeyim. Burada yani Risale-i Nur talebelerinin aşmaları gereken bir dil, bir yaklaşım engeli mevcut. Halihazırda kullandıkları dil, belki yarım asırdır kullana geldikleri dil, işte İslam ülkesinin iki büyük denizi arasında ciddi şekilde böyle bir soğukluğa sebebiyet veren bir dil. Yani tasavvuf, ehli tasavvufa karşı nedir o dil? İşte bir kere dışlayıcı bir dil. Ve bunun dayandığı söz işte Bediüzzaman'ın zaman tarikat zamanı değildir, imanı kurtarmak zamanıdır sözü. Fakat buna karşılık aynı Bediüzzaman'ın yine ehli tarikat ile ilgili söylediği bir dizi söz var. Fakat yani bu sözlerin ne yazık ki görülemediğini, keşfedilemediğini veya üstünün örtüldüğünü bir anlamda söylememiz mümkün. En başta da Bediüzzaman'ın tasavvuf ile ilgili bakışının bir anlamda özeti anlamdaki 29. mektuptaki telvihat-ı tis'a. Bunun en başında olmak üzere veya başka bir örnek. Mesela ben bir deneme olarak bunu yapmışımdır. Sünhat'ta bir bahis vardır Bediüzzaman'ın. İşte Kur'an'a nasıl muhatap olmak lazım diye bir bahsi. Yani mesela burada ehli tasavvufu konumlandırdığı nokta çok manidar olduğu halde ne yazık ki yani bırakalım ehli risalenin başkasına, yani hususan ehli ilme ve ehli tarikatı bunu anlatması, ehli risaleye dahi mal olmamış halde duruyor. Nedir o? Şimdi şu kısmını biliriz ilgili bahsin. Yani Bediüzzaman yani Müslümanların gerek yaşayış, gerek zihin ve kalp noktasındaki gerilemesini doğrudan doğruya Kur'an'a istifade noktasında yaşanan zafiyetle açıklar. İşte Kur'an ne söylüyor? Buna nazar edilmek üzere Kur'an'dan işte alimlerin çıkardığı hükümler, işte İbn Hacer ne söylüyor vesaire. Bunlara nazar edildi. Sonra haşiyeler, haşiyelerin haşiyeleri derken doğrudan hükmün Kur'an'la ilişkisi kurulamadığı için Kur'an'ın mucizeliğinin kalpte ve vicdanda yol açtığı, açacağı o büyük inkişaftan geri kalındı diye özetle izah eder. Orada bunun için de üç yol söyler. Peki bunun tekrar kurulabilmesi için ne lazım diyor. Bediüzzaman diyor ki, hacat-ı diniyede cumhurun enzarını doğrudan doğruya cazibeyi icaz ile, o icaz müzelik cazibesiyle revnaktar ve kutsiyetle halidar ve daima iman vasıtasıyla vicdanı ihtizaza getiren hitab-ı ezeliğinin timsali bulunan Kur'an'a çevirmek üç tarik iledir diyor Bediüzzaman. Birincisi işte ya işte o kitap sahiplerinin Kur'an'dan beslenerek yazılan, onların bir hakkın layık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti tenkid ile kırıp o hicabı izale etmektir. Ta ki onların perdesi kırılsın, doğrudan Kur'an'a nazar edilsin ki bugünün bunu televizyonlarda sağda solda güya böyle yapıyoruz. Nazarları Kur'an'a çeviriyoruz diye Kur'an'ı anlama adına emek vermiş, eser vermiş, hayat ortaya koymuş insanları rencide eden üsluplar pekala kullanabiliyor. Özellikle ilahiyatçı dediğimiz camiayı temsil eden bazı isimler tarafından ki Bedüzzaman diyor, bu yol diyor tehlikedir, insafsızlıktır, zulümdür. Bir, bu uygulanabilir bir yol değil. İki, yahut tedrici bir terbiye-i mahsusa ile kütüb-ü şeriatı şeffaf birer tefsir suretine geçirip, çevirip içinde Kur'an'ı göstermektir diyor. Mesela işte o zaman da bakacak bir mesela Muvatta, Fıkh-ı İkber, her neyse şuna buna o zaman diyor, örnek veriyor işte. Mesela bir adam İbn Hacer'e nazar ettiği vakit Kur'an'ı anlamak ve İbn Hacer'in Kur'an'dan ne dediğini, ne anladığını öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbn Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Fakat diyor Bediüzzaman, bu ikinci tarih, bu ikinci yol da zamana muhtaçtır. Üç, burada önemli olan ve fark edilmemiş diyeceğim üçüncü şey. Yahut diyor, cumhurun nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi. O hicabın fevkine çıkararak üstünde Kur'an'ı gösterip, Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Burada son derece pozitif açalım, tekrar okuyalım. Şimdi bu birinci yol, Kur'an'ı, nazarları doğrudan Kur'an'a çevirmek ve Kur'an'ın icazından akıl, kalp ve vicdanın istifadesini sağlamak için. Birinci yol diyor, uygun bir yol değil çünkü o tenkit yolu, eserleri daha önceki, bu tehlikelidir, insafsızlıktır ve zulümdür diyor. İkinci yol, işte bakıyorsunuz, Tefsir-i Kebir'e bakıyorsunuz, İbn Hacer'e bakıyorsunuz, Gazali'ye şuna buna bakıyorsunuz, oradan o Kur'an'ı nasıl anlamış, bunu çözmeye çalışarak siz oradan onların örnekleri üzerinden Kur'an'a ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu bir yoldur ama zamana muhtaç, zaman gerektiren uzun bir yoldur diyor Bediüzzaman. Daha kısa bir yol var diyor. O yol neymiş? İlginçtir bak, burada ehli tarikatın yaptığı gibi diyor. Ehli tarikatın el an kullanıyor olduğu, kullana geldiği bir yol olarak Bediüzzaman bunu sunuyor. Nedir o? İnsanların nazarını, cumhurun nazarını, işte o mevcut eserler, yaklaşımlar Kur'an'ı anlamadığını da olsa bir perde oluşturuyor diye. O perdenin diyor üstüne çıkararak, perdeyi yırtmaya veya zaman içerisinde aşmaya çalışmak değil, perdenin üstüne çıkararak, daha üst bir noktadan baktırarak o perdenin üstünde Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemektir. Diyor ki, şu notada düşüyor Bediüzzaman, bir alim-i şeriatın vaazına nispeten bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halavet ve cazibiyet bu sırdan neşet eder. Bir şeriat aliminin diyor vaazına nispeten bir tarikat şeyhinin vaazındaki o tatlılık ve o cezbe, cazibe bu sırdandır diyor. Doğrudan Kur'an'a çevirebildiği içindir nazarları diye. Mesela bu son derece pozitif ve Kur'an'a muhatabiyet noktasında ehli medresenin ve ehli ilmin yaklaşımına mukabil ehli tasavvufun yaklaşımının daha düzgün ve dikkat edilmesi gereken bir yaklaşım olduğunu söylediği bir bahis Bediüzzaman. Ama ilginçtir. Bunun gibi başka risalede bahisler de var. Zaman tarikat zamanı değildir. İmanı kurtarmak zamanıdır. Sözünü keşfeden risalelerin cümleleri arasında ehli risale bu cümle mesela bu sözü, bu cümleyi keşfedememiştir. Niye? Artık hani niyesini çok fazla irdelemiyoruz ama geçen seminerdeki işte o iktidar dili ve müzakere dili kavramları belki bir ipucu bize verebilir. Çünkü o sözde var, bu sözde var. Bunları beraberce bir yere koyduğumuzda o zaman o birinci sözü belli bir bağlamda kayıtları olan bir söz olarak anlama durumdayız. O zaman da biz İşte bir başka ehli iman grubuna karşı altlık, üstlük, ilerilik, gerilik denklemi oturtamayız. Ama öbürünü fark edip, öne çıkarıp bunu göz ardı edersek pekala bu noktada şahsi veya cemaati bir asabiyet, bir enaniyet üretme imkanı maalesef hasıl oluyor. Ben esasen o problemin de, o seçmeciliğin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ki manidardır bunu 2005 yılında yanılmıyorsam bir yazımda ifade etmiştim. O zaman Yeni Asır gazetesinde yazıyordum kısa bir dönem için. İki yazı hatta yazmıştık. Risale-i Nur ve Tasavvuf, o Hak Yolda iki Şerit ve Doğru Sözler Yanlış Anlamalar diye iki ayrı yazıda irdelemiştim. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi 1920'lerin son ve 30'ların başında evet o sözü söylüyor. Zaman tarikat zamanı değildir, imanı kurtarmak zamanıdır diye. Ve Emir Dağ Layıkası'nın ikinci cildinde ki 1950'den sonraki mektuplarını Bediüzzaman'ın daha doğrusu 48-49'dan sonraki mektuplarını içeriyor. Ve o mektupların işte muhtemelen 50, 51 veya 52 yılında yazdığı mektupların birinde Bediüzzaman kendisi bizzat o sözüne açıklık getiriyor. Onu da Emir Dağ Layıkası'nı getirmeyi unutmuşum. Yoksa bizzat kitaptan okumak isterdim. İfadeyi buraya da not almışım fakat metin olarak kaydetmemişim. Orada söylediği şu, yani Bediüzzaman, evet, o dine karşı bir hücumun olduğu bir dönemde ve doğrudan imanın esaslarına saldırılan bir dönemdi. Ki Bediüzzaman'ın yazdığı ilk risalenin Haşir Risalesi olması ve yazdığı ilk risalelerin hep işte tevhid, haşir, işte Kur'an'ın hakkaniyeti, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam risaletinin hakkaniyeti üzerine yoğunlaşmış olması, meleklerin varlığı, hep bu konular, imanın temel meseleleri üzerine kader aynı şekilde yoğunlaşmış olması zaten o dönemin hassasiyetini gerçekten gösteren bir bu noktadaki, yani doğrudan imana, imanın esaslarına saldırı noktasındaki hassasiyetini gösteren bir işarettir. Şöyle diyor Bediüzzaman, böyle bir zamanda bu söz söylenmiştir. Yani doğrudan imanın esaslarına saldırılan bir zamanda bu söz söylenmiştir. İkinci bir gerekçe daha orada izah ediyor. Ve ehli tasavvufun daha böyle batına dönük bir yaklaşımı vardır genel anlamda. Onun dünyeviler tarafından bu batıni yorumun istimali ve adeta bir protestan İslam işte icadında bu batıniliğin kullanılması gibi bir endişe. Onu da nasıl ifade eder? Bid'aların hücumu zamanı diye Bediüzzaman ifade eder. Orada şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamına karşı dinin tırnak içinde güya batini yorumuyla aslında o şu anlamdadır, o bu anlamdadır. Sen şöyle yapabiliyorsan, kalbin şu noktaya gelebiliyorsa bizzat yapman gerekmez vesaire vesaire diye. Orada o batini yorum yaklaşım geleneğinin bid'aların sünnet-i seniyenin yerine yerleşmesi için istimal edilmesi gibi bir endişenin ayrıca bu sözü kendisine söylettiğini söyler. Ama 1950'li yıllar artık imana yönelik o saldırıya karşı, o kolektif saldırıya karşı, küresel ve yerel beraber o kolektif saldırıya karşı Bediüzzaman'ın kendi tabiriyle tesadüf, şirk ve tabiatın alem-i İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nur'un verdiği kararın infaz edildiği yıllardır. Yani artık imana dair bir şüphe, bir soru, bir itiraz, bir inkar söz konusu olduğunda insanların ya bir kitap varmış, o kitapta Allah'ın varlığı ispat ediliyormuş. İşte meleklerin varlığı anlatılıyormuş, ispat ediliyormuş diye. Kader meselesi izah ediliyormuş diyerek ulaşabildikleri bir dönem. Yani Risale-i Nur'un bu manada telif edildiği, yerleştiği, kökleştiği ve herkes tarafından ulaşılabilir hale geldiği bir dönem. Buna dikkat çekiyor Bediüzzaman Emirdağ alakası 2'deki ilgili mektupta ve de ehli tarikatın bu bid'aların hücumu zamanında işte az bir kısım hariç asıl büyük ana kütlenin, ana akım ehli tasavvufun değil bid'aların peşine düşmek, bilakis o bid'aların hücumu zamanında sünnet-i seniyyeyi en sağlam şekilde muhafaza eden kütleler olduklarını söylüyor. Ve bu anlamda da o çekincesini kaldırıyor ve daha mutedil bir şekilde meseleye bakması gerektiği noktasında ehli Risale'nin ifadeler kullanıyor ki yine bir mektubunda şöyle bir ifadeyi kullanıyor olması bundan olsa gerektir. Mesela bir ehli tarikatın Risale-i Nur'u okuyor olması ve Risale-i Nur dairesi içerisinde bulunabilmesi için şeyhini ve tarikatını terk etmesi gerekmediğini söylüyor. O diyor pekala kendi şeyhine, kendi tarikatına intisabıyla ve muhabbetiyle birlikte Risale-i Nur okuyabilir ve okumalıdır. Yani Risale-i Nur onun o yolunun, o intisabının engeli ve rakibi değildir. Ve Risale okuyacaksan bırak onu buraya gel demeyiz manasında bir ifadesi de bu şartlarda söylenmiş olsa gerek. Fakat evet, yani bu en başta bu ifadelerden gördüğümüz üzere Bediüzzaman kategorik olarak tasavvuf karşıtı bir noktada değil. Ve işte Risale-i Nur'un bütününe baktığımızda Bediüzzaman'ın tasavvufun özüne ve esasına ilişkin bir itirazı söz konusu değildir. Bediüzzaman özünde ve esasında tasavvuf karşıtı bir isim değildir. Ortaya koyduğu kayıtlar az önce ifade ettiğimiz üzere bağlamla ilgili, yani konjonktüreldir bir anlamda, bir kısmı zaman ve zemin itibarıyladır. İkincisi tatbikata dairdir. Tatbikatta bazı ehil olmayan isimlerin meseleyi farklı mecralara çekmeleri, meseleyi bir anlamda yani sulandırmaları veya suyun akışını bulandırmalarıyla ilgilidir. Öze ve esasa ilişkin değildir. Ki Telbihat-ı Tis'a'ya, tasavvufa Bediüzzaman'ın nasıl baktığının en iyi özetlendiği risaledir. Telbihat-ı Tis'a'ya baktığımızda da zaten en başta bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sanırım sadece bir kere bu bahis için seçtiği ayet bile başlı başına anlamda. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Bir kere tasavvufa dair bahis için seçtiği ayet Bediüzzaman'ın bu ayetin bir anlamda tefsiri sadedinde burayı yazıyor. Ayet bu. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Değil mi o Allah dostları ki, değil mi? Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yani yaklaşımın ne kadar hani pozitif olduğunu başta buradan anlayabiliriz. Ki yani buna karşılık İhlas Risalesi'nde en başta doğrudan ehli risaleye, genelde de ehli hakikati ifade İhlas Risalesi'nde hani şöyle de başlayabiliyordu değil mi işte mesela heleken nâse illel âlimûne gibi mesela uyarı malum işte alimler helak oldu. İnsanlar alimler ilahir hatta vel muhlisun ala hatarin azim gibi. Yani burada mesela bir uyarı cümlesiyle değil bir müjde cümlesiyle Bediüzzaman başlıyor. Bu bile anlamlı. Ve en başta söylediği sadece iki cümleyi okuyacağım.
Birinci telbih, tasavvuf, tarikat, velayet, seyri suluk namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikati kutsiye vardır. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyri suluk namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikati kutsiye vardır. Ki o hakikat-ı kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binler cilt kitap ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikati ümmete ve bize söylemişler diyor Bediüzzaman. Sonra hemen bir soru, sual, tarikat nedir? Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu. El cevap, tarikatın gayeyi maksadı. Marifet ve inkişafı hakaiki imani olarak. Marifetullah'ta ve iman hakikatlerinin inkişafında bir vesile olduğu net bir şekilde ifade ediliyor tarikatın. Tarikatın gayeyi maksadı, marifet ve inkişafı hakaiki imaniye olarak Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülûk-u ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi, hakaiki imaniye ve Kur'aniye mazhariyet, tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Bir kere ana noktayı böyle ifade ediyor Bediüzzaman. Yaklaşımının, tasavvufa karşı yaklaşımının özetinin bu cümlede buluyoruz. Başka bütün sözlerini ve bunun içerisinde eleştiri anlamına gelen sözlerini bir kere bu ana bütünün içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Ve sadece bu cümleye baktığımızda, ana tarife baktığımızda da eleştiri anlamında gelen cümlelerin işin merkezine temas etmediğini ya zamana ya usule veya tatbikata ilişkin olduğunu görüyoruz. Bir kere bunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Tasavvufun özüyle, esasıyla ve gayesiyle, gaye maksadıyla Bediüzzaman'ın bir problemi yoktur. Bakışı işte şu cümlede özetlenen bakıştır bu noktada. Özü, esası ve gayesi noktasında eleştiri anlamına gelen ifadeler, cümleler varsa Risale-i Nur'da, yani bunlar ya zamana ilişkin, zamana ve zemine ilişkindir, ya usule ilişkindir veyahut tatbikata ilişkindir. Ki Telvihat-ı Tis'a'nın ilerleyen kısımlarında bunun örneklerini görüyoruz. İşte şuna dikkat etmek gerekir, buna dikkat etmek gerekir. İşte şöyle bir varta var, ona düşmemek gerekir diye esası muhafaza ederek bir anlamda ehli tarike de, ehli tasavvufa da yani bu esasın muhafazası için bu noktada işte söylediği bu kemal-i beşeriyi ve bu seyri sülük-i ruhaniyi gerçekleştirdiğimiz için aman aman şunlara dikkat edin manasında. Ki daha geniş anlamda 24. sözün ikinci dalını hatırlamamız gerekiyor. Galiba her seminerde onu hatırlıyoruz bir şekilde zaten. Geçen seminerde de gene sözünü etmiştik. Bana göre hep hatırlanması gereken bir bahistir zaten 24. sözün ikinci dalı. Çünkü 24. sözün ikinci dalı bizi tek bakışlı, tek dilli, ki o dil iktidar dili oluyor o zaman, hakikatin ifadesini sadece kendinden ve kendisini ait gördüğü gruptan ibaret, onların kendisini veya grubunun tek elinde, inhisarında görmeyen, hakikat namını kim ne çaba gösteriyorsa o çabayı takdir edebilmeyi öğreten veçesi var. Çok veçeler içerisinde böyle bir terbiye ediciliği de var 24. sözün ikinci dalını. Ki orada nedir? Bediüzzaman zühre, katre, reşha sembolü içerisinde hakikate giden yolları tarif ederken üç ana yol tarif eder. Hatta not düşer. Dikkat et bu üç değil aslında dokuzdur diye. Ki bir açıdan çok muamma bir bahistir. Yani ben 24 sözün ikinci dalının bütün kodlarını çözdüm diyen biri varsa duymak isterim. yani en çok konuştuğum bahislerden biridir, bunu da söylüyorum. Belki onlarca, belki yüzü aşkın defa okuduğum bir bahistir. Herhalde en az 3 veya 4 yıl üzerinde müzakere ettiğimiz, farklı zamanlarda, farklı okuma gruplarında üzerinde müzakere ettiğimiz bir bahistir. Buna rağmen ben kodlarını çözebildiğimi bütün olarak söyleyebilirim. Ama hepsini çözemesek de sınavda gördüğümüz bir şey var. Hakikati bulmanın tek bir yolu olmadığını, hakikat eden tek bir yol olmadığını söylüyor. Burada bu yolların tahlilini yaparken 3 veya 9 veya 27 her neyse o yolların tahlilini yaparken bu yollar içerisinde en ehven, en ideal sonuç verebilen yol olarak işte sırrı veraseti nübüvveti tarif ediyor. Reşha sembolizmiyle anlattığı. Fakat bu diğer yolların yol olmadığı, o yolların hakikate götürmediği anlamına gelmez. Bilakis onların hepsinde bir kıymeti var.
Başlangıçta hakikate giden yollar
var. Evet, hepsi hakikate giden yollar. Tasavvufta o hakikate götüren yollardan biri ve üçleme içerisinde ortaya denk geliyor. Bedüzzan'a göre ideal yolu temsil etmiyor. Fakat Zühre mesleği diye tarif edilen yola göre de daha hızlı ve daha ileri bir yolu, bir aşamayı ifade ediyor. Dediğim burada özellikle tahlil aklımızda tutmamız gereken Bediüzzaman'ın nazarında ikinci dalda baktığımız gibi tasavvufun insanı hakka götüren, hakikate götüren yollardan ve vasatın üstünde yani yollardan biri olduğu gerçeği. Burada bir not almışım, bilmiyorum. Konu çok uzun, dediğim gibi sizi yoruyor muyum, sıkıyor muyum endişesi taşıyorum. Biraz ehli tasavvufa dair, ehli risalenin sahip olmadığı nüanslara dair biraz kısa bir tasavvufun tarihine dair kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Bilmiyorum vakit olarak ne dersiniz, nasıl yapalım. Oradan da biraz peki Bediüzzaman evet, benzerlik söylüyor da farklılık anlamda neler söylüyor. Onlara geçmek istiyordum. Biraz kısa bir şey girelim mi? Yorgunluk emaresi var veya bir ara verelim mi? Evet. Nasıl, vermeyelim mi? Tamam.
Ben yorulmadım.
Tamam. Evet. Şimdi ben Risale-i Nur'u elimden geldiğince okuduğumu, iyi okuyor sayılabileceğimi düşünüyorum. Yani bu dediğimiz gibi okuyor olmak, yani böyle büyük külliyatlarda 100 defa da okusanız belli bir noktayı bütün kodlarını çözemeyebiliyorsunuz. Çünkü böyle bir genişliğe ve derinliğe sahip bu eserler. Buna karşı yani ehli tasavvufun eserlerini çok çok iyi okuduğumu söyleyemem. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Belki yani Risale camiası anlamda söylersek belki ortalamanın ciddi şekilde üstünde sayılabilir. Yani okumamız, ama gene de yeterli olduğunu söyleyemem ve bu noktada da kendimin hususan tasavvuf anlamında konuşma noktasında moda tabirle bir uzman olarak hani, tarif etmem mümkün değil. Ama bir mümin olarak istifade anlamında veya anlamı anlamında yaptığım okumalar itibarıyla söylersem, bir ehli risale olarak okuduğum tasavvufa dair ve ehli tasavvuf tarafından yazılmış kitapların hiçbirinden zarar görmedim. Bir kere bunu ifade edeyim. Bilakis hepsinden hayır gördüm, fayda gördüm. Bir kere bunu ifade edeyim. Belki hatta Risale-i Nur okumuş olarak o kitapları okumak ayrı bir tada ve lezzete sahip oluyor. Bunu da bir ihtimal olarak koyalım. Şimdi genelde hep şu sorun olur meselelere bakışta. Toplancılık. Toplancılık böyle çok nüansları, ayrıntıları, farkları olan bir bütünü tek bir kalıp içerisinde özetler ve bu budur der geçeriz. İşte hani aynen mesela örneklerin sadece bir kısmını burada okuduk. Daha okumamız gereken yığınla yer var okuyacak olsak. Bediüzzaman'ın işte mesela tasavvufa bakışına dair o detaylar, incelikler. Fakat buna karşılık işte eğer toptancı bir zihniyete sahip olmak istiyorsak, bu daha kolayımıza geliyorsa tek bir söze bakıp işte zaman tarikat zamanı değildir, hadi şey yani paketledik, şey bir kenara koyduk, bitirdik. Bu kadar meseleyi kolayca tırnak içinde hallediyoruz. Şimdi fakat daha ince, daha detaylı okumalara girdiğinizde aslında yekpare bir bütün değil ve tek bir çiçekten ibaret bir çiçek bahçesi veya tek bir yemekten ibaret bir sofra değil. Farklı farklı lezzetleri, tatları barındıran bir sofra. Farklı farklı şeritleri barındıran bir yol veya çok farklı çiçekleri barındıran bir çiçek bahçesi, çok farklı meyveleri barındıran bir meyveyle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. Şahsen ben kendi okumalarım içerisinde, ehli tasavvufun eserlerinde kendi okumalarım içerisinde bu tecrübeyi yaşadım. Ve nüanslar anlamında da mesela şöyle nüanslar görüyor insan. Bunları ifade etmek gerekiyor. Bir kere şimdi ilk dönem sufiler ve sonrası arasında bir fark var ki Marshall Hudson'ın işte İslam'ın Serüveni diye Türkçe'ye çevrilen 3 ciltli kitabının Türkçe baskısını, edisyonunu yürütmüştüm ben İzzi Yayıncılık'ta. Şimdi mesela Hudson o kitabın 1. cildinde ilk dönem sufileri anlatır. 2. cildinde de şöyle bir başlık vardır. İngilizceden Türkçe'ye birebir tercümesiyle tarikatların tasavvufu diye. Yani bize değil mi, çok mesela garip bir başlık gibi geliyor. Tarikatların tasavvufu. Niye? Hani, yani, çünkü bu iki kelime birebir bizim nazarımızda özdeşleşmiş durumda. Ki bazı itirazları da duymuşumdur. O kitabın tercümesine ve edisyona dair iyi bir şey olmamış. Mesela böyle saçma sapan başlıklar var filan diye. Da biz sadık bir tercüme yapmayı ve müellifin hassasiyetlerini gözetmeyi tercih etmişti ki adam bu başlıktan çok önemli bir nüansa işaret ediyor. Yani ilk dönem sufiler bugünkü anlamda birer tarikat kurmuş. Yani bir organize, hiyerarşik ilişki yapıları olan tarikatlar kurmuş sufiler değil. Tabiri neyse böyle bir sufi halkaları var ve bir ortak pazar gibi bir şey. İşte bugün adam Sırrı Sakati'ye gidiyor. İşte ertesi gün Cüneyd-i Bağdadi'ye gidiyor. Sonra belki 3 ay 6 ay orada. Sonra işte bir başkasından ders almayı talep ediyor. Oraya gidiyor. Veya kendince işte bir noktada gelmiş bir zata intisap etmiş. O onda belli bir manevi inkişafa, terbiyeye, bir nefis terbiyesine, bir marifetullah terakkiye vesile olmuş. Ondan sonra tıkandığını hissediyor. Sonra terk ediyor, ediyor. Başka bir memlekette, başka bir zata gidiyor. Ondan ders alıyor, ilahir. Böyle bir tabir neyse manevi ortak pazar anlamı var. İlk dönem sufilerin hayatlarında. Yani meselenin daha böyle tabiri neyse kayıtlı kuyutlu böyle bir şusun şusun okullaştığı. Evet, okullaştığı ve farklılaşmanın, ayrışmanın ve bir hiyerarşinin oluştuğu dönem daha sonraki işte Hudson bu dönemi tarikat tasavvufu diye tarif ediyor. İlk dönem sufiler daha bağımsız ve sonra işte böyle bir işte artık gümrük duvarlarının oluştuğu, işte girersen şöyle girersin filan gibi, işte sana daha el vermedik filan vesaire gibi duyduğumuz kelimelerin yerleştiği bir dönem daha sonra gerçekleşiyor ki o dönemde dahi bazı zatlar var ki ile bu mesele Nakşisin Nakşi kalacaksın, Kadiresin Kadiri kalacaksın diye bir şey gene yok. Bir Nakşi şeyhten o dönemde dahi, bu tarikatların tasavvufa biçim verdiği dönemde dahi bir Nakşi bir şeyhten intisap eden ve ondan icazet alan. Sonra Kadiri bir zata intisap edip ondan icazet alan ki en temel iki büyük yapıyı onlar teşkil ediyorlar. Sonra işte Rufai bir şeyhten, sonra şundan, sonra şundan. Bu manada zatlar da var ki bazılarının işte biyografilerini okurken zaten bunları okuyoruz işte. İşte altı, evet Zülcenahin oluyor bu ikisine şey olan. Hatta işte şu kadar işte şu şeyhlerden icazet aldı diye duyuyoruz. Yani böyle sen busun ve bu kalacaksın. Ve terakkin artık bu kadar. Kabul edersen, etmezsen zaten sen burada barınamazsın güle güle şeklinde bir yaklaşım söz konusu değil ki Bediüzzaman'ın az önce bahsettiğim ifadesini hatırlayalım. Hani bir ehli tasavvuf tarikatında kalmak, şeyhin intisabında kalmak şartıyla Risale'den istifade edebilir ve Risale-i Nur'un talebesi olabilir manasındaki. Bu hale de benzeyen bir tablo. İkincisi, şimdi biz bugünün şartlarında tasavvuf deyince genelde medrese ve ilim kısmı geri planda kalmış gibi algılıyoruz. Halbuki büyük sufilerin önemli bir kısmı, evet, içlerinde daha böyle avam diyebileceğimiz, ilim tahsil anlamında avam diyebileceğimiz isimler var ama büyük bir kısmı aynı zamanda medrese geleneği içerisinde ve ilim geleneği içerisinde de çok önemli yerlere gelmiş isimler. Yani tefsir alanında, hadis alanında, fıkıh alanında hüküm verebilecek kıvamda isimler. Mesela Abdülkadir Geylani bunun örneklerinden biri ki kendisine öyle bir kısa bir mesel vardır. Hac zamanı hatta imtihan etmek istiyorlar ve alimler, medrese alimleri işte bir adamın müşkili var. İşte hac ahkamı ile ilgili bir meselede çözemiyorlar, ona geliyorlar. O da fıkhi kalıplar içerisinde çözümünü o söylüyor mesela. Böylece de o noktada da yetkinliğini, otoritesini ortaya koymuş oluyor. Yani mesela bir Kuşeyri gibi isimler aynı şekilde. Hatta daha da manidarı, Türkiye'de çok konuşulan ama çok az okunan Mevlana. Mesela biz Mevlana ki bunu hep merak ederim yani. Türkiye'de Mevlana aşağı, Mevlana yukarı adeta. Bak zaten herkes Mevlana hayranı ve herkes Mevlana'yı çok iyi biliyor. Şöyle bir hayalimdir, bir televizyon programı yapmak ve insanlara sokaklar, okullar, iş yerleri vesaire Mevlana'dan 3 söz rica etmek. 3 söz, fazla değil. Mevlana'dan 3 tane söz söylerse bir söz söyleyecekler, o söz de Mevlana'nın değil. İşte gel ne olursan ol gel. Bir tek onu söyleyecekler, o da Mevlana'nın sözü değil. Enteresan. Ben kendi nama Mesnevi'yi okuduğumda hayret ettim. Niye hayret ettim? Çünkü yani bir müfessirle karşılaştım en başta. Yani çok ciddi bir şey. Yani Kur'an'a vukufiyet ve Kur'an tefsir ilmi anlamında vukufiyeti benzersiz bir insan ki bir hayalimdir. Keşke bu manada çalışmalar yapılsa. Yani tefsir ilmi, tefsir geleneği içerisinde Mevlana diye. Böyle bir çalışma yapısı. Aynı şekilde hadis literatürüne muazzam bir vukufiyet. Yani evet mesela Bişri Hafî gibi, Bişr bin Haris gibi daha avam sufi mürşitler var. Ama ciddi kısmına baktığımızda onların evet iyi bir, ciddi bir ilim geleneğinden geldiklerini görüyoruz. Yani böyle hiçbir beslenme damarı olmadan sadece kalbe geleni konuşan kişiler değil. Evet, bir ilham var fakat o ilhamın arkasında. Aynen Bediüzzaman'ın hayatında ve eserinde gördüğünüz gibi ciddi bir talim, ciddi bir tahsil, ciddi bir kesb ve dua karşımıza çıkıyor ehli tasavvuf anlamında. Ki Bediüzzaman'ın, bu arada ismi geçmişken zikretmiş olayım, Fünahat'ta okuduğumuz yerde hani Kur'an'a üç farklı bakıştan bahsediyordu Bediüzzaman ve yani daha doğrusu o Kur'an'dan icazından istifade ve kalbin, vicdanın ihtizaza gelebilmesi anlamında bu istifade içinde ehli tasavvufun yaptığı gibi diyordum ki onlar nazarları doğrudan Kur'an'a çevirebildikleri için bir ehli tasavvufun vaazının avam dahi olsa bir şeriat aliminin vaazından daha tesirli olduğunu söylüyordu. İşte bunun bir örneği Ahmet İbni Hanbel ile Bişr-i Hafi'nin örneğidir. Ahmet İbni Hanbel zamanının en büyük alimi. İlim noktasında kendisinin tabiri yerindeyse rakibi yok. Fakat manevi feyiz için Bişr-i Hafi'nin yanına gidiyor Ahmet İbni Hanbel ve bunu gönül rahatlığıyla, çekinmeden, bunu hani gizli saklı, gecenin bir vakti işte tebliğli kıyafetle değil. Evet. Nereye gidiyorsun? Bişr'in yanına gidiyorum. Biraz teneffüs etmem lazım. Manasında yani bunu rahatlıkla böyle ifade ederek. Kendisine şunu söylüyorlar. Yani dediler, sen bu kadar büyük bir alimsin. Yani bu Bişr daha hani işte hayatının şu dönemine kadar işte sarhoş olarak yaşamış bir adam. O da manidar bir hikayedir malum. Gecenin bir vakti sarhoş olarak yerde bir lafzullah, Allah lafzının olduğu bir kağıt veya bir levha görüp onu temizlemesinden sonra işte gece rüyasında sen işte Allah'ın ismini çamurun içinden temizledin, biz de senin ismini temizleyeceğiz diye bir müjde duyması rüyasında. Ondan sonra böyle bir hayatı farklı bir mecraya dönmüş biri ama altyapı anlamında bakarsak bir medrese, bir ilim tahsili vesaire yok. Avam bir insan. Bişr-i Hafi, Ahmet İbni Hanbel'e diyorlar, sen bu kadar büyük bir alimsin. İşte daha bu adam ne ki yani, daha düne kadar ki hayat ortada. Bunda ilim milim bir şey yok. Sen nasıl ona gidiyorsun, ondan nasıl istifade ediyorsun anlamıyoruz dediklerinde. Şunu söylüyor. Evet diyor, ben tefsir, fıkıh, hadis, şu falan. Ben bunun alimiyim. Fakat bunun da diyor Allah ilmi benden fazla. Dolayısıyla o noktada ben ondan ders almayayım. Buradaki şeye bir örnektir. Ve diğer taraftan yine o okumalar içerisinde benim gördüğüm, şimdi Bediüzzaman da bunu birçok eserinde net bir şekilde zikreder zaten. Tasavvufun içerisinde yani sünnet merkezlilik, yani sünneti hayatın merkezine koyma. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ve o sünnetin adabını hayatın merkezine koyma çok önemli bir noktayı teşkil ediyor. Ki hani Gazali gibi isimler, işte İhya-i Ulumiddin eserinde görüldüğü gibi sanırım bu noktada zirveyi temsil ediyorlar ve sünnet merkezli bir kalbi beslenme yolu ortaya koyabildikleri içindir ki zaten asırlarca müminlerin ana beslenme damarı ola gelmişler. Medresede baksak daha derin ilimler, daha geniş ilimler öğretildiği halde. Bir de gördüğüm şuydu, vahdet-i vücut. Okumalar içerisinde gördüğüm vahdet-i vücut tasavvufta merkezi bir temayı teşkil etmiyor. İbn Arabi ekolünde veya işte Hallac Mansur o çizgide Hallac Mansur Bayezid Bistami o çizgide belki bir şey var ama tasavvuf demek eşittir vahdet-i vücut demek değil. Ama yani bugün de genelde böyle bir anlayış var. Yani tasavvuf deyince eşittir vahdet-i vücut gibi algılanıyor. Vahdet-i vücut tasavvufun merkezi bir teması değil. Onun içerisinde bir kolu sadece teşkil ediyor ki Vahdet-i vücudun da iki farklı veçesi var. Bediüzzaman bunu, bu ayrımı Bediüzzaman da yapar. Bir zevki dediği Bediüzzaman'ın vahdet-i vücut. Bunu bir hal olarak yaşama ama ifşa etme. Çünkü bu bir haldir. Bir sübjektif bir durumdur. Dolayısıyla siz yaşarsınız, hissedersiniz. Yaşadığınız, hissettiğiniz doğrudur. Ama bunu tercüme edemezsiniz. Yani dile dökemezsiniz. Dile dökmeye kalktığınızda ehil olmayanların işin içine girebileceği ve böyle bir şey. Buna karşı bir de Bediüzzaman eder. Nazari vahdet-i vücut ifadesini kullanır. Yani bunu işte dile dökmek veya adeta bir sistem olarak sunmaya çalışmak. Yani bunun riskli olduğunu ve özellikle şu ahir zaman itibariyle Bediüzzaman riskli oluyor. Ve evet, vahdet-i vücut merkezi bir tema değil ve vahdet-i vücutta da zevki vahdet-i vücut tarafı daha ağırlıklı ki mesela işte Hallacı Mansur işte dile dökenlerden biridir. Cüneyd-i Bağdadi'dir kendisinin hocası. Cüneyd-i Bağdadi Hallacı Mansur'u yani huzurundan tard etmiştir. Kovmuştur onu. Yani sen artık hani benim dergâhıma, benim sohbetime, meclisime gelemezsin diye. Sebep de şu. Bunu ifşa ediyor olması. O vahdet vücut hali, o zevk hali ifşa ediyor, dile döküyor olması ve böylece ehil olmayan insanların meseleyi işte farklı mecralara çekmesine sebebiyet veriyor oluşu. Ki yine Cüneyd-i Bağdadi'den önemli bir noktayı az önceki konuya dair söyleyelim. Cüneyd-i Bağdadi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki siz diyor gördünüz mesela bir zat işte tasavvufla meşgul. Bu hani öyle ki gökte uçuyor halde de görseniz diyor siz yerdeki vaziyetine dikkat edin diyor. Yani gökte uçuyor oluşuna değil, yerde ne yaptığına dikkat edin diyor. Eğer o normal hayatında sünnet-i seniyeye ittiba görmüyorsanız peşine takılmayın, o yaramaz diyor. Ki bu anlamda baksak zaten küçümseme anlamda söylemiyorum belli şeyleri ama belli yollar bu manevi meselelere dair. Hint fakirleri de o yolları bulabiliyorlar.
Evet.
Yani o belli riyazettir, şudur budur belli ipuçlar var. O ipuçları yakaladığınızda belli kilitler açılıyor ve hani değil veli olmak, Müslüman bile olmadan işte Hint fakirlerinin veya Hindu veya Budist gurularının yaptığı gibi pekala.
Maneviyatında sünnetullah var yani.
Evet, evet. Tabirinde orada bir formül var. O formülü bulduğunuzda gidebiliyorsunuz. İşte buna karşı Cüneyd-i Bağdadi diyor ki o gökte ne olduğuna değil yerde ne yaptığına dikkat edin. O da sünnet merkezliğe dair bir işarettir.
Hatta şöyle bir şey var değil mi? Bir taş atın düşürün diyor. Eğer size halini beğenmiyorsanız düşerken evet. Gördüğünüzde bir taş atın indirin onu aşağıya.
Evet, onu bilmiyorum. Demek bir de o varmış. Evet. Biz pek taştan yana olmadığımız için o kısmı unutmuşuz. Şimdi dün akşam bir başka vesileyle bunu da paylaşayım. Risale Nur indeksine baktım. Yani Bediüzzaman en çok hangi peygamberden bahsediyor? Risale'de en çok hangi ayetler zikrediliyor? İlahir, başka bazı konular. Ve işte Selefi Salihin içerisinde bir sıra Selefi Salihinden en çok kimler zikrediliyor diye. İşte enteresandı. Birinci sırada Şah-ı Geylani yer alıyordu. Risale-i Nur belki yanılmıyorsam onu da unutmuşum getirmeyi, paylaşayım istiyordum. Yanılmıyorsam 200 küsur yerde Bediüzzaman direkt Şah-ı Geylani'den bahsediyor. İkinci sırada İmam Rabbani var. Şah-ı Nakşibend gene ciddi bir şekilde yer ediyor ve ikinci sırada İmam Rabbani veya ikinci sırada İmam Gazali. Onu unuttum. İlk üç isim ama bu. Şah-ı Geylani, İmam Gazali ve İmam Rabbani. Ve baktığımızda üçü de hem sağlam bir ilim geleneğinden geliyorlar ama aynı zamanda üçü de tasavvuf içerisinde bir büyük köşe taşını teşkil ediyorlar. Yani bu anlamda da hani Bediüzzaman'ın kendi beslendiği zeminler, kaynaklar itibarıyla da yani ehli tasavvufun, tasavvuf geleneğinin yerini anlama noktasından bir örnek olarak bunu görebiliyoruz ki Bediüzzaman'ın hayat hikayesine baktığımızda Eski Said'den Yeni Said'e geçiş dönemine anlattığı bahislere baktığımızda mektubattaki ifadeler başta olmak üzere doğrudan doğruya yalnız Kur'an'a muhatabiyet noktasında iki ismin yol göstericiliğinden Bediüzzaman malum bahsediyor. Nedir o arayış döneminde? Bir İmam Rabbani'nin mektubatını açmıştır. Evet ve orada işte kıbleni birle yani tevhidi kıble et diye Mirza Bediüzzaman'a yazılan mektubu okumuş ve o mektubu kendisine hitap ediyor olduğunun idrakiyle düşünmüştür. Ve ikincisi bundan öncesi veya Abdülkadir Geylani'nin Fethur Rabbani'si. Fütuhul Gayb diye risalelerde geçer ki o zaman da hani ortada bir kitap, kenarda bir kitap şeklinde bir gelenek var. Bediüzzaman'ın okuduğu kısım esasen Fethur Rabbani kısmında Fütuhul Gayb daha yumuşak bir üsluba sahip. Fethur Rabbani hakikaten Bediüzzaman orada bahsettiği o sert nefse tatbik ettiğinde insan zorlandığı, nefsinin zorlandığı, ameliyat yaşadığı ifadelere sahip bu iki isimdir. Geçiş döneminde doğrudan ve yalnız Kur'an'a müteveccih olarak Yeni Said'e inkılap ettiği dönemde yol gösterici iki ismin tasavvuf geleneği içerisinde ki iki isim İmam Rabbani ve Şah Geylani olduğunu da burada belirtmemiz gerekiyor. Fakat yine Risale-i Nur'un fidanlığı olarak yazdığı eserinde Bediüzzaman Mesnevi Nuriye'de bir ifade kullanır. Yine işte bu Kur'an'a muhatabiyet anlamında. Orada Bediüzzaman Mesnevi Nuriye'de şunu söyler. Ben hakikat-ı tarikatı Kur'an'ın hakikat-ı tarikatı tarikatsız feyiz suretinde Kur'an'dan aldım der. Böyle bir ifade. Hakikati tarikatı Kur'an'dan aldım der. Tarikatsız. Tıraşine, feyiz suretinde. Peki bu nedir? Bu ifade yani Bediüzzaman'ın hem işte iki denizi buluşturmak dedi ki bir de orada hakikati tarikat noktasında işte bu ikisi aynı hakikatin iki denizi. Risale-i Nur ve tasavvuf yolları. Bu, hem bunu ifade ediyor hem de arada bir fark nasıl?
Berza.
Evet bir berza bir fark olduğu manasını da ihsas ediyor. Nedir işin o tarafı? Onu isterseniz bir namaz arası mı diyelim? Bir soluklanma arası verelim. Ondan sonra bir yarım saat içerisinde toparlamaya çalışalım. Sonra da...